We couldn't. Bosch, said the Urim Ben. Get checked in, Yanni. Tapan Mazamananda. Rabbi Kashalashtiamazda. Yanni Benim Gujum Olmadiana, he said to him. Ama Gujum Olmadianda onun Guju var. Guju, they ben. Ona guven mem gerekior. Osman do I mem? I make a steer mill conje. Ya rab. Bugün boş kaybolan zayıf kişiler olarak sana geliyoruz. Sana ihtiyacımız var diyoruz. Sen hamdolsun, buradasın. Senin kutsal ruh bizimledir. Ve her zaman sana güvenebiliriz. Çünkü sen her şeyini verdin bizim için. O zaman bugün bizimle ol, yüreklerimize fısıl, gerçek şeyleri söyle ve biz farklı olarak dışarıya gitmek istiyoruz. Aynı olarak olmasın. Amin. Vaaz verdikten sonra dua zamanımız olacak. Haberiniz olsun. O zaman ihtiyacı hissedersen, şimdi düşün ve bir yere gitmesin. Tamam mı? Çünkü dua etmek çok seviyoruz. Neden? Çünkü biz Tanrı'ya yaklaşıyoruz ve onun bol kaynaklarından alıyoruz. Onu düşüneceğiz bugün. İlk önce size hızlı bir şekilde dünyanın hikayesini paylaşmak istiyorum. Büyük bir iş. Hazır mısınız? Rahat mısınız? Sanki rahatsınız, çok rahatsınız, uyuyorsunuz. Yaratılış 1, 1. ayet. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu. Yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı ışığı yarattı. Karayı ve denizi yarattı. Her şeyi yarattı. Hiçbir şeyden. Bitkileri, hayvanları, denizdeki bütün balıkları, kuşlar, her şey. Çiçekler yarattı. Ve en sonunda insanı yarattı. Ve yaratılış 2. bölümünde okuyoruz ki Rab Tanrı doğuda Aden'de bir bahçe dikti. Özel bir yer ölüştü. Yarattığı Adem'i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyiyle kötüye bilme ağacı vardı. Güzel bir bahçe vardı ve Tanrı Adem aldı. Gel Adem. Adem ve...
Yalnızca çıplak olmayın. Olur mu?
Lütfen olmasın. Ve bahçede, güzel bir bahçede koydu. Otur bahçede. Ah. Evet. Ve Adem çok mutluydu. Çünkü her şey mükemmeldi. Bu bahçede Tanrı yaratılmış olan ilk insanlarla bir bütündü, birlikteydi. Birlikte yürüdüler. Tanrı insanların hem ruhsal hem de fiziksel tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Yaratılmış olan en güzel yerde onları barındırdı. Güzel bir aile birlikte içinde insanları bu bahçeye koydu. Bir eş Adem'e verdi, aile oldu. Dostluk vardı orada. Hem Tanrı'yla hem de birbiriyle. eşitlik vardı. Bu bahçe insanoğluna verilmişti. Her ağaç, her meyve, her şey Adem veya Adem'in ailesine verildi. Bu insanların hiçbir eksiği yoktu. İyi hissediyor musun Adem? Evet. Wow. Ve yaratılış ikinci de devam eder. Rab Tanrı Adem bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Tüm dünya Adem'e açıktı. Andy Martin bizimleydi birkaç hafta önce. Bunu çok derin bir şekilde anlattı. Her şey mümkündü. Sadece tek bir şey yasaktı. Tek bir buyruk verdi. Tek bir şey yasaktı. Ve hikayeyi biliyoruz. İnsanlar Rab Tanrı'ya itaat etmemeye karar verdiler. Rab'in sözündense kendi hikmetlerine bel bağladılar. Adem bu illüzyon olan güven onların sonuydu. Ve ne yazık ki yasak olan meyve yemeye karar verdiler. Bu meyveyi yedikleri andan itibaren Rab'e isyan ettiler. Ona itaatsizlik böyle başladı. Rab'in yollarından değil, kendi yollarından yürümeye başladılar. Ve insanların yolculuğu başladı. Ve Tanrı'dan biraz uzaklaştı. Yok, bahçe kalsın. Tamam, orada otursun. Biraz uzaklaşmaya başladı. Küçük başladı. Ama insanın hikmeti insanı nereye kadar götürebilirdi? Göreceğiz bugün. Adem ve Havva'dan sonra gelen kuşağa bakalım. Adem ve Havva'nın iki çocukları vardı. Bunlar Kain ile Habil. Kain kardeşi Habil'i kıskandı. Rab'in Habil'i sevdiğini gördü ve kıskandı. Ve en sonunda Kain kardeşi Habil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Ve tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Ve itaatsizlik de başladı. Ama insanlar yolculuk yapıyorlar ve uzaklaşıyorlar. Tanrı'nın mükemmelliğinden uzaklaşıyorlar. Ve yeni kuşak olan bu kardeşler kıskançlık ile birbirlerine zarar verdiler, öldürdüler. Ve insanın bu dünyada yolculuğu devam eder. Yedinci kuşakta okuyoruz ki aile bile bozuldu. Artık aileler yoktu. Kain insanlığın kahramanı olarak görüldü. İnsanları yöneten Kain gibi liderler güçlü oldukları zamanlarda zayıfları eziyor, öldürüyorlar. Çok evlilik yapıyorlardı. Ve bu yaptıkları kötü işlerle gurur hissedebilmektediler. Lemek adlı biri Kain'in soyundan gelen bir adamdı. Ve şöyle diyor, Yaratılış 4. bölümünde. Lemek karılarına şöyle dedi. İki karısı vardı. Ey Ada ve Sila, beni dinleyin. Ey Lemek'in karıları, sözlerime kulak verin. Beni yaraladığı için bir adam öldürdüm. Beni hırpaladığı için bir genci öldürdüm. Kain'in 7 kez ölçü alınacaksa, Lemek'in 77 kez ölçü alınmalı. kötülük yapmaktan gurur hissetti. Ve bu yolculuk devam etti. Bahçeden ne kadar uzaktan kaldık. 10 kuşağa gelirsek, bu hali görmekteyiz. Yaratılış 6. Rab baktı. Yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok. Aklı fikri hep kötülükte. Mahvolduk. Her şey bozduk. Özet olarak Romalılarda okuyoruz ki, Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler, ona şükretmediler, tersine düşüncelerinde budalalığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürürken akılsız olup çıktılar. Yani Elçi Pavlus tarafından yazılan Romalılar mektubunu biz çalışıyoruz. Bir serisi yapıyoruz. Ve Elçi Pavlus bu mektupta da net bir şekilde müjdeden bahsetmektedir. Bu müjde mi? Müjde gibi hissetmiyor ya. Müjde ne demektir? Yani müjde Rab Tanrı'nın iyi haberi anlamına gelir. Ve kardeşim geçen hafta bahsettiği gibi Pavlus herkese müjdeyi bildirmek için adeta sabırsızlanıyordu. Çünkü müjdeden utanmıyordu. Müjde iman eden herkesin önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Buna kadar Tanrı'nın gücü hakkında duymadık. Sadece insanın gücü hakkında duyduk. Ve nereye getirdiler? Bugünkü vaazımız Elçi Pavlus'un neden bu kadar sabırsızlandığını anlatıyor. Neden bu kadar önemli sayıldı? Elçi Pavlus'a göre dünyanın kötülüğü bizim Tanrı'dan ayrılmamızla gelen direkt bir sonuçtur. Ve bu sonuç korkunç. Pavlos böyle diyor, ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşları, dört ayaklıları, sürüngenlere benzeyen putları yelediler. Yeni bir Adem lazım. Gel. Yani sen Tanrı'ya yaklaştın. Tamam, bahçedeydin. Tanrı'ya itaat edebilirsin. İstersen. Ama istemedin. Kendi hikmetimizde Tanrı'ya dikkate almıyoruz. Başka şeylere güvenmeye başlıyoruz. Bu anlamda put, yani put deyince ne demek istiyoruz? Çünkü benzeyen putları yelediler diyor. Put, Tanrı'nın yerine gelen herhangi bir şey demek. Putlarımız çok olabilir. Üne olabilir. Onu istiyorum. Ün olursam her şey iyi olacak. Paraya, siyasi sistemleri, eğitime güvenmeye başlıyoruz. Tanrı'nın yerine geliyor. Kendimize güvenmeye başlıyoruz. Ve Tanrı'ya itaat etmemeye karar veriyoruz. Ve biz bahçeden çıkıyoruz. Sen çıktın sanki. Kalabilirsin. İtaat etmemeyerek. Tanrı'dan yüzümüzü çeviriyoruz. Kendi yolumuzdan yürümeye başlıyoruz. Bu anlamda kendi hayat yolculuğumuzu bu şekilde başlatıyoruz. Ve Rab özgür irademize saygı göstererek o yolu oluşturmamızı müsaade veriyor. Sen sadece bugün için Tanrı olacaksın, tamam mı? Ve yani gerçekten gücüyle hayır bir yere gitmiyorsun diyebilir Tanrı ama özgürlük verdiği için o hakkı saygı gösteriyor. Ve üzülerek tamam benden gidebilirsin diyor Tanrı. Romalılar 1. bölümde 24-25. Bu yüzden Tanrı birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye onları yüreklerinin tutkuları içinde alaksızlığı teslim etti. Tamam. Kendi yolundan geçmek istersen böyle olacak. Tanrı ile ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradanın yerine yarattığı tapıp kulluk ettiler. Oysa Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır. Amin. Ama biz öyle düşünmedik. Kendi yolumuzdan gittiğimizde, mutlu olmaya çalışıyoruz. Ama fark ediyoruz ki, memnuniyetsiz hissediyoruz. Yeterince olmadı. Eksikliği fark ediyoruz. İhtiyaçlarımızı hissediyoruz. Ve bu derin ihtiyaçları kendi kendimize karşılayamayız. Bir alternatifimiz var. Rab'be kendimizi teslim edebiliriz. Dönüş olabilir. Ona evet. Ya Rab sen haklısın. Sadece sen de seninle tam doyuma ulaşabilirim. Sana döneceğim ve sana itaat edeceğim. Teslim oldum diye diyebiliriz. Böyle bir dua ile güçsüzlükte güçlenebiliriz. Ama bir engel var. Şimdi dönersek günahkar olarak gidiyoruz ve Tanrımız adil bir Tanrı'dır. Günahkar olduğumuz için bir bedeli var artık. Tanrı'nın adaleti var. Çünkü itaatsizliğin bedeli var ve kim Tanrı'nın adaletinden kaçabilir? Kim onun gazabından kalkabilir? Ama yapmazsak, eğer kendi yolumuzdan, yani acılar yolundan daha fazla geçebilirsek, yani ne olacak? Kendi yolumdan geçmeye devam edersek, Tanrı'nın verdiği tüm güzellikleri reddediyor demektir. Eşim, hayal ediyorum, eşim benim ihtiyacımı gidermezse ne yapacağım? Boşanacağım, ondan gideceğim. Ya başka kadınlarla veya erkeklerle olacağım. Bir bağ oluşturma lüzum yok. Çünkü sadece kendi ihtiyaçlarımı düşüneceğim. Aile bilincini çöpe atabiliriz. Benim için yeterince değil diyoruz. Ve başka şeyleri daha fazla değerlendirmeye başlarız. Başarı, ünü, cinsiyeti, işi. Yani her zaman hayatımızda en üst yere koyuyoruz. Çünkü Tanrı'nın kendi yerinde değil artık. O zaman başka bir şey onun yerinde koymaya çalışıyoruz. Onları övmeye, yüceltmeye başlıyoruz. Onlar için her şeyi yapmaya hazırız. Yani yanlış, beni yanlış anlamasın. Yani onlar bu şeyler kötü değil. Ün, para, başarılılık, işler. Yani bunlar kötü şeyler değil. Ama yani yanlış yere koyarsak, Tanrı'nın yerde koyarsak, be batter. And I sue you to shun. Sue? Choke gazel be a shy. Sevioras onu. Sue yoksa? Yashai am yours. Ama araben is a benzin die doldramasnus. Chunku benzin depusna. Koyasan sue? Arbus a. Well, bill me or yap madam. Ama. Oile yap me yours. Sue kotu mu haya, se kotu kulanduk. Yani tannen in yerine. Gelis ei bucheleri, busy mava got rejected. Teslim olmaz sak, yani kendi yolumuz dan devam edersek, o Harry. Tanrı dan daha fazla uzaklaşıyoruz. Ne yazık ki. Olmazsa kendi yolumuzdan devam edersek Tanrı'dan yüzümüzü çeviriyoruz demektir. Yolculuğumuz devam ediyor. Kötüye, kötüye. Ve Rab özgür irademize saygı göstererek bu yolu yine bize teslim ediyor. Pavlus devam ediyor. İşte böylece Tanrı onları utanç verici tutukları teslim etti. Kadınları bile doğal ilişki yerine doğal olmayanı yelediler. Aynı şekilde erkekler de kadınla doğal ilişkilerini bırakıp birbirleri için şefetle yanıp tutuştular. Erkeklerle utanç verici ilişkilere girdiler ve kendi bedenlerinde sapıklıklarına yaraşın karşılığı aldılar. Yani her şey deniyoruz. Ve hala memnuniyetsiziz. Bu yüzden farklı şeyler denemeye yoluna gidiyoruz. Karşı cins olan eşlerimizle yatmak yetmezse, memnuniyet vermezse, hem cinslerimizle yatmaya ve yeterli başarıya ulaşamazsak rakiplerimizi yok etmeye deneyebiliriz. Yeterli başarıya ve tatmine ulaştığımızda hala memnun değilsek ne yapacağız? Her türlü şeyi denemeye başlıyoruz. Çünkü içimizde o boşluk var. Tüm bu kaotik duyguların yanında bir seçeneğimiz var. Rab'be kendimizi teslim edebiliriz. Evet ya Rab, sen haklısın. Sadece sende memnun olarak yaşayabilirim. Sana döneceğim, sana itaat edeceğim, sana teslim oldum diyebiliriz. Ya da kendi yolumuzdan daha fazla geçebiliriz. Ama hatırlıyor musunuz? Tanrı'ya dönmek istersek bile her şekilde Tanrı'nın adaleti ile karşılayacağız. Ve kim Tanrı'nın adaletinden kaçabilir? Kim onun gazabından kalkabilir? Umutsuz bir durumdayız. Şansımız yok sanki. Ve sonuç, teslimiyeti olmadığımız zaman kendi yolumuzdan geçmeye yine devam ederiz. Ve devam edersek Pavlus son durumumuzu şunları söylüyor. Tanrı'yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşünceleri, yakışıksız davranışları teslim etti. Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular, kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile, kötü niyetle doludurlar. Dedikoducu, yerici, Tanrı'dan nefret eden, kusta, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba sözü dinlemeyen, anlayışsız sözünde durmaz, sevgiden yoksun, acımasız insanlardır. Böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı buyruğunu bildikleri halde bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onurlarlar. Kardeşler, Rabbi teslim olmadığımız için kendi sonuçlarımıza teslim olduk. Ve şimdi düşünüyoruz, biz mi? Biz o kadar kötü değiliz değil mi? Dünyamızın Tanrı'ya fark etmeyerek o kadar da kötü olmadığına inanıyor musunuz? Ya maalesef. Biliyor musunuz 2016 yılında 385 bin kişi başka bir insan tarafından öldürüldü. Savaş haricinde yani öldürüldü. Savaştan bahsetmiyorum. Sadece birbirine. Her 7 dakikada bir çocuk, yani 0-19 yaşına arasında bir çocuk öldürüldü. Savaşlarda 2016 yılında 100 bin kişiden fazla insan can verdi. Dünyamızda. Bundan fazlası 68 milyon kişi savaş ve zulüm nedeniyle mülteci oldu bir sene içinde. 10 milyar kişinin beslenme ihtiyacını karşılamak için yemek yapıyoruz dünyamızda. Ama her sene 3 milyon çocuk açlıktan can veriyor. Ve kendimize soruyoruz ki neden? Neden bu kadar kötülük var? Bu kötülükle nasıl olabilir? Anlamıyoruz. Ve Allah'a yalvarıyoruz. Allah'ım, Tanrım, neden buna izin veriyorsun? Neden? Bu yolculuktan geçtiğimizi izin verdin. Neden? Şimdi bana belki neden böyle iğrenç şeylerden bahsettiğimi sorabilirsin. Normal değil. Yani kilisede sadece iyi, kutsal şeylerden bahsedelim. Kötülüğü hiç düşünmeyelim, konuşmayalım diye düşünebiliriz. Ve affedersiniz. Maalesef bundan ben de bahsetmek istemiyorum. Bu kötü şeylerle ilgilenmek istemiyorum gerçekten. Dünyamızda her şeyin pak ve mükemmel olduğunu hayal etmek istiyorum. Ama yapamam. Çünkü Rab Tanrımız bunları fark ediyor, görüyor. Rab Tanrı gerçekten ne iyi ne kötülüğü göz ardı etmiyor. Ve onun tüm bu kasa bir tepkisi var. Rab ne diyor? Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve Tanrılığı dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktu. Ve gerçek şu ki, insanın doğası iyi değildir. Rab'be teslim olmamanın getirileri budur. Kendi yolumuz yani acıların yolundan geçersek kaybolmamak imkansızdır. Rab Tanrı başlangıçta dünyada cenneti var etti. Ve biz insanlar ise başlangıçtan beri dünyada cehennemi var ettik. Geri dönüş, bir kurtuluş yok mu? Yani bu engelden geçeyemiz mi? Şans var mı? Yani dedik ki Tanrı'ya dönmek istersek onun adaletine, onun gazaba, günahlarımızın bedeline çarpışacağız. Müjde şu. Donush var. Kurtulush var kardeşler. Elçi Pavlus herkese işte bu müjdeyi bildirmek için sabırsızlanıyordu. Ben de tüm kara haberleri anlattıktan sonra sizlere müjdeyi, yani iyi haberi paylaşmak konusunda sabırsızlanıyorum. Çünkü çok kötü hissediyorum artık. Umutsuz hissediyorum. Ama müjde şudur. Biz ona gidemezdik. Değil mi? Gidersek öldürecektik. Bu yüzden Rab Tanrı bize İsa Mesih olarak geldi. Şimdi İsa olacaksın. Gel. Sen cennetten geldin. Ve dünyaya indin. Gel. Ve tüm kötülük, yani kötülükte bulundun ama bir kötülük, kötü bir şey yapmadın. Gel oturun. Çünkü sadece uzaktan bir şey yapmadı. Yani İsa Mesih bebek olarak dünyaya geldi. Ve 33 sene boyunca biz insanlar arasında bedenen insan olarak yaşadı. Oturdu bizimle, bizim durumumuzda. Ve dünyadayken Tanrı'nın, yani kendisinin daha önce yasa olarak verdiği tüm buyruklarına itaat etti. Kötü bir şey yapmadı. Hiç kötülük yapmadı. İnsanın kendi benliğine ait olduğu yolda hiç geçmedi. Her zaman, her kararında Tanrı'nın kusursuz yolundan geçti. Tamamen kusursuz olarak kendini teslim etti. Onun için kolay değildi. Ölüme kadar itaat etti. İnsanlar ondan nefret ettiler. Ondan kıskançlık hissettiler. Korkuyla, kıskançlıkla ve öfkeyle İsa Mesih'i çarmıha gerdiler. Hiçbir kötülük yapmayan biri. Mesih bu anlamda kusursuz bir kurban oldu. Bu da Tanrı'nın planına göre gerçekleşti. Çarmıhtayken tüm günahlarımıza kefaret olan kanını döktü. Gazabı, yani laneti çarmıhta kendine aldı. Ve gel, karşıladı tüm gazabı, tüm öfkesi, tüm bedeli ödedi. Ve aldıktan sonra barış etti. Ve geri geldi, dönüş vardı. Yani kim Tanrı'nın adaletinden kaçabilir? Kim onun gazabından kalkabilir? Tanrı hariç Tanrı'nın tüm gazabını kim alabilir? Kim tüm bedeli ödeyebilir? Yani kimse. Bu yüzden Tanrı kendine aldı. Yapamadığımız halde Tanrı kendi yaptı. Bunu ilan ediyoruz. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik oğlunu verdi. Öyle ki, ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Şimdi bedeli ödendi. Tanrı'ya dönebiliriz. Ona itaat etmeye başlayabiliriz. Tanrı'nın kendisi bizim için bunu yaptı. Ve Hristiyanlar kim? Hristiyanlar dünyada kötülük olmadığını hayal edenler mi? Yok, her şey güzel. Öyle söyleyenler mi? Hayır. Hristiyanlar kendilerini dünyadan daha fazla iyi olduğunu, daha iyi yaptığını düşünenler de mi? Biz yani öyle değiliz. Biz kötülük yapmıyoruz diyenler mi? Hristiyanlar hayır. Öyle değiliz. Hristiyanlar kendini fark edenlerdir. Hristiyanlar ben kendi yolumdan geçersem kötülüğü yaratacağım diyenlerdir. Kendine güvenmeyenlerdir Hristiyanlar. Hristiyanlar Tanrı'ya güvenen kişiler olmalıdır. Ona güvenmeye seçen, İsa Mesih'e iman etmeye karar vermiş kişilerdir. Rab'be teslimiyetle Tanrı'nın huzuruna girebilir ve bu fenalıktan, lanetten, acılardan dönebiliriz. Ve bu müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı'nın insana akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yeterince iyi değiliz. Yeterince iyilik yapamıyoruz. İman ile kurtulduk. O zaman İsa Mesih'e iman ediyor musun? Onun iyiliğine dayanacak mısın? Oh, o zaman sen de gelebilirsin. Engel yok ol eti. Hamdolsun. Ve bahçeye geri geliyoruz. Oh! Rab bize veriyor. Hem fiziksel hem de ruhsal tüm ihtiyaçlarımızı tekrar karşılayacak. Bu müjdeden utanmıyorum. Bugün okuduğumuz pasaj gerçekten zor bir pasajdır. Çok sorunlu, fena görünür, çok karan. Adeta her şey karanlıktır. Ama Romalılar mektubu bunlara cevap vermektedir. Fazla ayrıntılar mevcut. Yani seri olur, seri boyunca, yani gelecek haftalar boyunca, yani Tanrı'nın inanılmaz hikmeti ve merhametini göreceğiz. Ve çok sorular galiba çıktı bundan. Gelecek haftalarda bunları cevaplayacağız. Çünkü Pavlos güzel bir şekilde Tanrı'nın planını açıklıyor. Ama her noktaya görmemiz gerek. Bu seriyi takip ettikçe en derin duygularımız bize soracak. Kimin yolundan geçeceğim? Tanrı'nın mı? Kendimin mi? Onun sözünü mü güveneceğim? Kendi hikmetimi mi güveneceğim? Sadece bunu duyamıyoruz. Aynı zamanda yaşıyoruz bunu. Ve bu hafta, yani geçen hafta, birkaç kişinin durumları gördüm kilisesimizde. Ve gördüm, Tanrı'ya itaat ettiler. İnsanın hikmetine göre yaşamıyorlar. Ve onların yüreğinde esenlik geliyor. Ve Tanrı'nın güzelliğini yetiştiriyorlar. Ve onun, yani son bir soru ile bitirmek istiyorum. Tanrı'nın sözüne mi güveneceğim? Kendi hikmetime mi güveneceğim? Rab'be teslim olacak mıyım? Yoksa Rab tarafından günahın sonuçlarına teslim edilecek miyim?